Ayrım 22.
Sayfa numarası 809. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Şubat 1915'te Fransa Büyükelçisi M. Cambon'a şunları söyler. Osmanlı egemenliği İstanbul ve Boğazlar'da ortadan kalkınca bir başka yerde İslami kurallara dayanan bağımsız bir Müslüman siyasi birimin oluşturulması gerektiğini eskiden beri söylüyorum. Bu birimin merkezi doğal olarak Müslümanların kutsal mekanları olacak ve tüm Arabistan'ı içerecektir. Buraya Mezopotamya'nın Irak yazarının notu ya da başka bir yerin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermeliyiz. 25 Years, Sir Edward Grey, New York 1925, 2236, AKAGE, sayfa 103-104. İngiltere, Mezopotamya'nın nereye ve nasıl katılacağına çabuk karar verdi. İngiliz hükümeti, Hindistan Dairesi Askeri Sekreteri Sir Edmund Barrow'un hazırladığı raporu ve bu raporda yapılan önerileri aynısıyla kabul etti. Petrolce zengin Mezopotamya ile Süveyş kanalı için önemli olan Mısır'ı kendisine ayırarak Arap Yarımadası'nda Suud egemenliğinde yeni bir dini merkez oluşturmaya yöneldi. Bu işler için altyapısını yıllarca önce kurmuş olduğu Arap işbirlikçiliğini yoğun biçimde kullandı. Sir Edmund Barrow, 26 Eylül 1914 tarihli raporunda bu kullanımın yöntemleri için şunları öneriyordu. Şu anda gelişeceğimiz beklenmedik bir darbenin çok şaşırtıcı sonuçları olacaktır. Bu darbe Türk entrikalarını alt edecek ve gücümüzü gösterecektir. Arapları bizi destekleme konusunda teşvik edecek, Muhammara ve Kuveyt şeyhlerini, Türk karşıtı yazarın notu, ittifaklarında güçlendirecektir. Mısır'ı güvenlik altına alacak ve Arap desteğinden yoksun kalan Türklerin askeri başarısı imkansız hale gelecektir. Abadan'daki petrol tesislerini etkili biçimde koruyacaktır. Report of the Commission appointed by Act of Parliament to inquire into the operation of war in Mesopotamia. Londra, HMSQ 1917, sayfa 12, AKAGE, sayfa 104. İngiliz gizli belgelerinde işlenen konular hemen aynısıyla ve kendi çıkarlarına uygun olarak Fransız ve Alman belgelerinde de işlenir. Bugün olduğu gibi o dönemde de bütün büyük devletler bu toprakları paylaşma ya da kullanmanın peşindedir. Fransızlar, Arap desteğiyle Lübnan ve Suriye'nin, Almanlar iddiaçı desteğiyle tüm Orta Doğu'nun peşindedir. Her ikisinin de üzerinde durduğu ortak konu, Araplarla kurulacak ilişkinin niteliğidir. Fransa Başbakanı Raymond Poincaré, 1912'de Senato'da şunları söyler. Lübnan ve Suriye'de herkesçe yazarın notu saygı duyulduğunu görmemiz gereken özel ve uzun vadeli çıkarlarımız vardır. İngiliz hükümeti en dostane davranışla bu bölgeler için herhangi bir siyasi emelinin olmadığını bildirmiştir. The Memoirs of Raymond Poincaré, Sir George Arthur, Londra 1926, 1336-338, AKAGE, sayfa 101. 1913 tarihli belgeler Almanya'nın Osmanlı topraklarının tümünün peşinde olduğunu, bunu gerçekleştirmek için savaşın kazanılmasının beklendiğini ortaya koyar. O dönemde dile getirilen görüşler içinde Almanya'nın Londra Büyükelçisi'nin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e söyledikleri Arapların davranışını ortaya koyması bakımından ilginçtir. Bu sözler kimi Arap örgüt yöneticilerinin para ve altın için nasıl her şeye açık olduğunu gösterir. Bu örgütler İngiliz, Fransız ve Osmanlılardan sonra Almanlardan da siyasi destek karşılığı para istemektedir. Sir Grey, İngiltere'nin Berlin Büyükelçisi G. Goschen'a henüz savaşçı çıkmamışken 27 Haziran 1913 tarihli belgede önce Türkiye hakkında görüşleri sürer, daha sonra Almanya'nın Londra Büyükelçisi'nin kendisine söylediği sözleri aktarır. Grey söz konusu belgede şunları söyler. Diğer bir tutkumuz Asyalı Türkiye'nin topraklarını çıkar alanlarına bölmektir. Bu bölünme Türk İmparatorluğu'nun tümüyle ortadan kalkmasına yol açacaktır. Alman Büyükelçi bana, Araplar epeyce huzursuz görünüyorlar. Necidli bir Arap lider bize Türk egemenliğinin bozulduğu varsayımıyla bazı tekliflerde bulundu bile. Biz onun tekliflerini değerlendirmeyi reddettik, dedi. British Documents on the Origins of the War, 10. cilt bölüm 1, sayfa 456-466, AKAGE, sayfa 102. İngilizler 50 yıllık Arap politikasının meyvelerini 1. Dünya Savaşı'nda topladılar ve Arapları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yoğun bir biçimde kullandılar. Araplar için de yapılan ve oldukça uzun süren çalışmalar, yaratılan işbirlikçiler aracılığıyla İngilizleri imparatorluk içinde içsel siyasi bir güç haline getirmişti. Savaş çıktığında geniş bir Türk karşıtı cephe hazırdı. 30 Ekim 1914'te Greenwich saatiyle 17.05'te Londra'dan İngiliz donanmasının tüm birimlerine şu telgraf çekildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm gemilere, Türkiye'ye karşı derhal çarpışmalara başlayın. Haberi aldığınızı bildirin. Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrılıkçı Arap örgütleri, Arba yayınları, 2. basım 1993 sayfa 103. 13 sözcüklük bu telgraf Osmanlı İmparatorluğu'nun eylemsel olarak dağıtılmasının ve Orta Doğu'da bugünkü Arap devletlerinin ortaya çıkışının başlangıcı oldu. İngiliz basını önceden kurgulanmış bir oyunu tamamlayan açıklamalar yaptı. 3 Kasım 1914'te The Times, Türkiye müttefik güçlere karşı ahlaksız bir savaşa girerek İslam'ın çıkarlarına ihanet etmiş, bu davranışıyla kendi ölüm fermanını imzalamıştır derken Daily Mail 23 Kasım'da Avrupa'ya kılıçla gelen Osmanlı şimdi kılıçla yok oluyor. Bundan hiç kuşkumuz yok. AGE sayfa 103. 1. Dünya Savaşı'nda Araplar. Türk ordusu 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den Hicaz'a, Arabistan'ın batısı, Kafkasya'dan Basra'ya dek geniş bir coğrafyada çok ağır bir savaşa girdi. Yetersiz bütçe ve donanımla girilen ve yükünü Anadolu'daki 12 milyonluk Türk nüfusunun yüklendiği bu savaşta dünyanın en büyük askeri güçleri olan İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşıldı. Teknolojiden çok insan gücüne, inanca, direnme gücüne ve savaşkanlığa dayanılarak sürdürülen bu büyük savaşta kimsenin ummadığı bir direnç ve başarı gösterildi. Genel bir yenilgiye uğranılmadı. Tam tersi Çanakkale'de İngilizler ve bağdaşıkları, müttefikleri yenildi. Bağdat almaya kalkan İngiliz ordusu Kutül Amere'de teslim alındı. 4 yıllık ağır ve kanlı savaş süresince Türk ordusu emperyalist kışkırtmaya dayalı iki ihanet hareketiyle arkadan vuruldu. Ermeni ve Arap örgütleri düşmanla anlaşarak Türklere karşı silahlı mücadele yürüttüler ve ciddi düzeyde can ve mal yitiklerine neden oldular. Yüzlerce yıl Türk yönetimi altında özel ayrıcalıklarla yaşayan insanların, özellikle de aynı dine sahip Arapların girişimleri tarihsel olduğu kadar insan ilişkileri açısından da kabul edilemez nitelikteydi. Arap örgütlerinin çalışmaları, Arapçılığı işleyen ideolojik propaganda, İngiliz ve Fransızlara hizmet eden haber edinme istihbarat, Türk ordusu içinde dinsel kışkırtma ve doğrudan çatışmaya katılmaya dayanıyordu. Oldukça iyi örgütlenmişlerdi ve donanımlıydılar. Örgütlenme ve donanımı sağlayan, geliştiren ve destekleyen İngiliz ve Fransızlardı. Bu gerçeği ortaya koyan ve artık yayınlanmış olan çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. Belli merkezlerde hazırlanan ve İngiliz desteğiyle dağıtılan bildirilerde İngiltere ve müttefiklerinin savaşa, Araplara karşı değil, onları Türk despotların baskısından kurtarmak için girdiği yazılıyor ve Arap halk müttefik güçleri desteklemeye çağrılıyordu. AGE sayfa 132. Cemiyet Es Suriye El Arabiye adlı örgüt, Mısırlı Aziz Ali tarafından kurulan bir örgüttü. Aziz Ali, orduyu isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanıp İstanbul'da yargılanan ve idama mahkum edilen, ancak İngilizlerin istemi üzerine Enver Paşa'nın önerisi Padişah 5. Mehmet'in kararıyla serbest bırakılan İngiliz yanlısı bir Mısırlıydı. AGE sayfa 32-33. Bu örgüt, 1. Dünya Savaşı'ndan yalnızca 1,5 ay önce 11 Haziran 1914'te yayımladığı bildiride şunları söylüyordu. Türk düşmanlığının anlamını şimdi daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bunun, geçmişte anlamış olan bir Arap şairi, ağaran saçlarım da Türk düşmanlığı ile Ebu Cesel kini yer tuttu demişti. Evet, Türk devletinin bize olan düşmanlığı, Ebu Cesel hayvanının yavrusuna beslediği düşmanlık gibidir. Ebu Cesel yavrularını nasıl yerse, Türk devleti de çocuklarını öyle yer. Ey, Damarlarımda yurdumu seven gençlik kanı akanlar. Biz her ilde birbiri ardınca 3 Türk valisi öldürsek, ülkemize atanacak valiler artık her zaman isteklerimizi yerine getirecektir. Ey ahali, güçlü çeteler oluşturunuz, zalim Türk devletinin adamlarından ülkemizde kimi bulursanız öldürünüz. AGE sayfa 35-36. Arap İhtilali Cemiyeti adlı bir başka örgüt, savaş sürerken 1916'da dağıttığı bildirilerle Arap halkını Türk ordusuna karşı ayaklanmaya çağırıyor ve Ermenilerin yaptığı katliamları savunarak onların yaptıklarının örnek alınmasını istiyordu. Bildiri şöyleydi. Ey kahtan, ezilen yazarın notu, çocukları, uykuda mısınız ve ne vakte kadar uyuyacaksınız? Çevrenizdeki ümmetlerin, milletlerin yazarın notu, sesleri kulakları sağır ederken sizlerin uykunuza nasıl devam ediyorsunuz? Kendi ülkenizde insafsız zalimlere, Türklere yazarın notu, köle oldunuz. Arap öldürmeyi ve Arap'ın malını gasp etmeyi din kabul edenlerin elinde oyuncak olduğunuzu hala anlamıyorsunuz. Siz onların gözünde yünü alınır, sütü içilir, eti yenir bir sürüsünüz. Ülkenizi babalarınızdan kalan miras gibi görürler. Size göre sayıları çok az olduğu halde Ermeniler bağımsız bir yönetime kavuştular. Artık özgürler. Bilmiyor musunuz ki ceset kana boyanmadıkça şeref ezadan kurtulmaz? Bu sözün doğruluğunu Türklerin artık önlerinde saygıyla eğildikleri Ermenilerde görürsünüz. Ey Araplar, kalkınız. Kılıçlarınızı kınından çıkarınız. Kendinize, ırkınıza, dilinize, düşmanlık gösterenleri, sizi aşağılayanları ülkenizden temizleyiniz. Ey Müslüman Araplar, eğer bu zalim hükümeti, Osmanlı hükümeti yazarın notu, İslam hükümeti zannediyorsanız çok aldanıyorsunuz. Tarihteki şerefinizi yeniden kazanmak için Arap hukukunun silinmesine neden olan kurnaz tilkilerin, Türklerin yazarın notu, merkezi yönetiminden kurtulmak ve merkez dışı Arap devletleri kurmak gerekiyor. AGE sayfa 37-39. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun karşılaştığı ihanet sinir bozucu bir acıyı geçirir. Bir yandan ileri teknolojiyle donatılmış İngiliz ordusuyla savaşılırken, diğer yandan bu orduyla bağlantılı Arap çetelerinin sınır tanımaz saldırılarıyla uğraşıldı. Olanaksızlıklar ve karşılaşılan vahşet her türlü öngörünün çok üzerindeydi. Yüzyıllarca birlikte yaşayan insanlar açıklanması zor bir acımasızlıkla Türk ordusunun din kardeşi subayberlerine saldırıyor ve ele geçirdiklerinin tümünü öldürüyorlardı. Şevket Süreyya Aydemir'in tanımıyla Arap çölleri Anadolu gençliğinin mezarı haline gelmişti. Enver Paşa, Şevket Süreyya Aydemir, 3. cilt Remzi Kitabevi 1978 sayfa 264. 1916 yılında Suriye, Sina, Filistin ve Hicaz'da görev yapan Osmanlı Seyyar Ordusu'nun Kuvvayi Seferiye 700 bin askeri ve 368 bin tüfeği vardı. Yoğun çarpışmaların olduğu Suriye 173 bin kişi ve Filistin Sina 100 bin kişi cephelerinden ayrı olarak 35 bin kişi 2000 kilometrelik Mekke demir yolunu korumak için ayrılmış, Medine'yi koruyan 8 bin askerlik gücün savunmayı kendi olanaklarıyla yapmasına karar verilmişti. 1917'de demir yolunu savunan birliklerin büyük bölümü ve Medine savunmasına katılan Türk askerlerinin tümü yok olmuştu. Cemal Paşa, kendi karargahının koruması dahil olmak üzere güçleri bir araya toplamaya çalıştığında tüm Lübnan'da elinde yalnızca bir piyade taburu kalmıştı. O da 800 kişiydi. AGE sayfa 268 ve 272. Kızıldeniz kenarındaki Elbecihi, Arap isyancılarını silah ve parayla beslendiği bir üs haline getiren İngilizler, Lawrence adlı ajanlarının örgütlediği çeteleri demir yolu boyunca dağıtmış olan Türk birliklerine saldırttılar. Demir yolunun tahrip edilmesi ya da kum fırtınalarıyla örtülmesi nedeniyle ulaşım sürekli kesiliyor. Çok geniş bir alana yayılmış olan Türk birlikleri yardım alamadığı için açlık, hastalık ya da çatışmalar içinde yok olup gidiyordu. Medine'yi savunan Türk birliği hiçbir yardım almadan bu kutsal kenti tam 2 yıl savunmuş. Burada eşine az rastlanır bir insanlık dramı yaşanmıştır. Tek ulaşım aracı olan develer kesilip yenmiş, o da tükenince çöl çekirgeleriyle beslenilmeye çalışılmıştı. Bedevi Lawrence, Arap Türk, Orhan Koloğlu, Arba Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 75. Savaştan sonra Medine-Medayin Salih arasındaki demir yolunda görev yapan J. A. Dayton adlı bir İngiliz mühendisi anılarında şunları yazacaktır. Sıcaklık gün ortasında 65 dereceyi buluyor ve ortalıkta büyük akrep ve örümcekler dolaşıyor. Yol boyunca Türk müstahkem mevkileri vardı. Çoğunda çok sayıda mezar ve açıkta kalmış iskeletler bulunuyordu. Bunlar öyle anlaşılıyor ki ikmal yüklü Şam treninin bu karakollara ulaşamaması nedeniyle açlıktan ölmüşlerdi. AGE sayfa 221. Mekke Şerifi Hüseyin 10 Haziran 1916'da ayaklandı ve İngiliz desteğiyle Mekke'nin bağımsızlığını ilan etti. Lawrence'ın yol göstericiliğinde Hicaz ve Güney Suriye'deki Osmanlı birliklerine baskınlar düzenledi. Mekke'yi ele geçirdiğinde hastanedeki yaralı ve hastalara dek tüm Türk askerlerini öldürttü. Medine'de Fahri Paşa komutasındaki küçük kuvvet direnişini peygamberin kabrini korumak için mütarekeden sonra da sürdürdü. Bu direniş yalnızca 1. Dünya Savaşı'nın değil belki de tüm zamanların en acılı savunmasıydı. Fahri Paşa karşılaştığı vahşet ve ihanetten o denli etkilenir ki bir gün subaylarını yanına alır ve Hazreti Muhammed'in kabrine gider. Türk bayrağına sarınır, namazını kılar, dualarını okur ve sonra şöyle haykırır. Kalk, kalk ya Muhammed! Allah'ın Resulü, kalk ve sana inanan, senin için burada savaşanlara görün. Allah'ın yardımını onlara ulaştır. Enver Paşa, Şevket Süreyya Aydemir, 3. cilt, Remzi Kitabı 1978, sayfa 271. Fahri Paşa'yı bu denli etkileyen olayları yaratan Mekke Şerifi Hüseyin, peygamber sülalesinden geldiğine inanılan bir soya sahipti. Bunlar Osmanlı Devleti'ne vergi vermez askere gitmezlerdi. İstanbul her yıl bunlara önemli miktarda altın gönderir. Bu altınlar değerli padişah armağanlarıyla birlikte en şerefli görev sayılarak Surra alayı tarafından gösterişli törenlerle şeriflere ulaştırılırdı. Şerifler aldıklarının karşılığı olarak Surra emini aracılığıyla padişaha hayır dualarını gönderirlerdi. Şerif ailesinden birçok kişi İstanbul'da ayan üyesi olarak ama ayana uğramadan maaşlarını alırlardı. Hepsinin boğaz içinde muhteşem yalıları, köşkleri vardı. İngilizlerle anlaşıp Türklere bu denli ölçüsüz şiddet uygulayan Şerif Hüseyin Osmanlı katında böyle bir ayrıcalığa sahipti. AGE sayfa 263. Arabistan'a altın gönderme işi tüm yoksunluğa karşın savaş sırasında da aksamadan sürdürüldü. Enver Paşa ile Cemal Paşa arasında en sıkıntılı yazışmalar altın yetiştirme üzerine oluyordu. AGE sayfa 264. Almanya'dan alınan altınlar Şerif'e aktarılıyor, Almanlar da bu altınları Osmanlı Devleti'ne borç yazıyordu. Üstelik Şerif Hüseyin İngilizlerden de altın alıyordu. Açıklanan İngiliz belgeleri Arap ayaklanmasında ne kadar altın kullanıldığını açıklamaktadır. Bu tür işlerde görevli Sir Ronald Storrs, Arap isyanının İngiliz vergi mükellefine maliyetinin toplam 11 milyon sterlin olduğunu belirterek şunları söyler. Benim verdiğim ilk miktardan ayrı olarak Şerif Hüseyin 8 Ağustos'tan sonra her ay 125 bin sterlin aldı. Bunun toplamı 1 milyon sterlinden biraz daha azdı. Geriye kalan 10 milyonluk miktar askeri harekatlar ve İngiltere'den getirilen malzemelerin sonucudur. Orientations Sir Ronald Storrs, sayfa 153, N2AK, Zeyne Türk-Arap İlişkileri ve Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu, Gelenek Yayınları 2003, sayfa 114. Şerif Hüseyin'in Türkler ve İngilizlerden ayrı olarak Fransızlardan da altın aldığı Fransız belgelerinde görülmektedir. Yerbay Edouard Bremont yanına Cezayir, Tunus, Fransız, Batı Afrika'sından getirdiği seçkin bir Müslüman heyeti alarak 20 Eylül 1916'da Cidde'ye gitmiş ve burada Şerif Hüseyin'e 1 milyon 250 bin altın frank vermişti. Bunu kısa bir süre sonra küçük bir Fransız kuvveti, makinalı silahlar, sahra topları ve tüfeklerin getirilmesi izledi. Le Hedia, Dans la Cour Mondial, Edouard Bremont, Paris 1931, sayfa 48-53, 64-67, 348-49, AKAGE, sayfa 114. Türklerin dağıttığı altın miktarı konusunda Enver Paşa'nın 10 Ekim 1916'da tuttuğu şu kayıt bir fikir vermektedir. Halil Paşa, güneydeki aşiretler için 50 bin altın istiyor. 2. ve 6. ordunun ihtiyacı için bana ayda 200 bin altın gerekiyor. Ancak maliyeye verilmekte olan 250 bin altından maliye nazırı bana bir şey vermiyor. Çünkü o da gerek Mekke şerifinin gerek diğer emirler ile elde tutulması kesinlikle şart olan diğer Arap şeyhleri için altın para ödemeye mecburdur. Rica ederim. Hindenburg cenaplarına yazınız. Savaşın sürdürülmesine bizce çok etkisi olacak bir miktar altın parayı mutlaka temin buyursunlar. Enver Paşa, Sevket Süreyya Aydemir, 3. Cilt Remzik Kitabı 1978, sayfa 288. Arabistan'a bu denli yoğun altın akışı varken Kafkasya cephesini tutan 3. Ordu'ya bütün savaş boyunca bir tek altın lira bile gönderilmemiş. AGE sayfa 288. Koskoca ordu açlık ve donanımsızlık nedeniyle on binlerce ölü vermiştir. Bir yedek subayın anıları Faik Tonguç, Türkiye İş Bankası Yayınları 2. basım 2001 sayfa 127. 1917 yılında Mekke Şerifi'ne altın ve armağan götüren kuruluşun başkanı Surra Emini olan Yüksek Yargıç Hüseyin Kamil Ertur anılarında şunları yazacaktır. Osmanlı Devleti her yıl Araplara binlerce altın gönderiyordu. Hazinesi tam takır olduğu, kendi askerine savaş alanlarında bir lokma yiyecek veremediği, düşmana atacak kurşun sağlayamadığı ve çıplak ayaklarına giydirecek bir çift çırık bulamadığı günlerde bile Galata bankerlerinden borç alarak Araplara altın gönderiliyordu. Din kardeşliği ya da hilafet kurumuyla kendimize bağlı tutamadığımız Arapları altın ve parayla besleyerek kazanmaya çalışıyorduk. Ne var ki Arap'ın gözü doymuyordu. Bizim verebildiğimizden daha çoğunu Müslüman düşmanı İngilizler verebiliyordu. Hem bizden hem onlardan para almanın daha karlı olduğunu görüyor ve ona göre davranıyordu. Tamu yerleri Esat K. Ertürk, Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1994 sayfa 117-118. Mekke emiri Şerif Hüseyin'e sürekli altın gönderilirken, Surra Emini olarak Arabistan'a altın götüren Hüseyin Kamil'in de belirttiği gibi, Türk askeri, çoğu çöl olan cephelerde sıra dışı yoksunluklar, açlık, donanımsızlık ve ağır bir Arap ihaneti altında savaşıyordu. Doğan Koloğlu'nun aktarımına göre bir Türk subayı cephe koşullarını şöyle anlatıyordu. Erlerin giysileri yamanamayacak durumda yırtık pırtık paçavralar haline gelmiştir. Ayağa giyilen çizme, potin ve yeminliler parça parçadır ve askerin tümünde bunlar da yoktur. Çıplak ayaklara mahmuz, çizme ve potinin arkasına takılan ve atları dürtüp hızlandıran demir parça yazarın notu takıyoruz. Geçen gün Araplar tarafından soyularak tümüyle çıplak hale getirilen 6 subayla 400 kadar er geldi. Tümen, bunların hiç olmazsa avret yerlerinin, insanın görülmesi ayıp olan yerleri yazarın notu, örtülmesi için çaba harcadı. Elimizdeki bitkin erat ve atla herhalde mağlup olacağız. Sonuçta hepimiz Araplar tarafından çırılçıplak soyulup rezil olacağız. Bedevi, Lawrence, Arap Türk, Orhan Koloğlu, Arba Yayınları 1993, sayfa 126-127.